Ayrım 22, sayfa 325. Provitno direnişi gibi umut vaat eden bir olgunun Alexei'yi yüreklendirdiğini ummuştum, yanılmışım. Sıkıntıyla etrafıma bakınırken fark ettim ki beklemediğim kadar çok yürümüşüz. Arbat sokağının yakınlarında bir yerdeyiz. Yanımızdan sürtünürcesine yakın geçen en fazla 18'inde bir genç adam Bermutat Blue Jean'li elindeki bira şişesini düşürüyor. Bir Heineken bu. Yani pahalı bir bira, statü sembolü. Şişe beton kaldırımda Alexi'nin umutsuzluğunu vurgularcasına patlıyor. Cam parçaları kaldırıma dağılırken bira bacaklarımıza sıçrıyor. Yarı kırık şişe hafifçe havalanıyor, sivri uçları tehlikeli bir biçimde yukarı dikili hareketsiz kalıyor. Dikkatimizi çeken delikanlının hiçbir şey olmamışçasına yürümeye devam etmesi. Cam kırıklarını toplayıp bir kenara bırakmak şöyle dursun, bize ne olduğunu görmek için dahi durmuyor. Her gün çoluk çocuk binlerce kişinin turladığı bir cadde burası. Ve o kırık şişe sokağın çöpçüsü yaşlı babuşka fark edip süpürünceye kadar orada kalacak. Alexi, işte sana yeni Rus insanının ruh hali diye mırıldanıyor. O şişeyi neden görmezden geldi biliyor musun? Neden eğilip toplamadı? Çünkü dikkat çekmek istemedi. Kalabalık arasından sıyrılmak, hele de kabahat işlemiş olmak nedeniyle sıyrılmak utanç vericidir. So, hiçbir şey olmamış gibi cool takılırsın. Bireysel sorumluluk yerleşmemiştir. Tehlikeli de, edep dışı da olsa herkes ne yapıyorsa sen de onu yaparsın. Burası eski Arbat Sokağı Gülo'ya. Bak, Lermontov'un, Pushkin'in, Herzen'in, Belyi'nin müze apartman daireleri burada. Ama kırık bira şişeleri de burada. Evet ama Protvino tüneli de orada, Mir de orada. Öyle değil mi Alexi? Bunca bilim adamıyla Rusya layık olduğu konuma er ya da geç ama mutlaka gelecektir. Bilmem farkında mısın? Abramovich'ti, Beryozovski'ydi, Hodorovski'ydi. Bu eşkıyaların hemen hepsinin üstün zekalı fizikçi ya da matematikçi olduklarının eminim bilincindesinde. Telmihlerinin de bilincinde misin? Konenikin'in roket mühendisi olması sana bir şey söylemiyor mu? Aralarında bir tane yok ki fen bilimlerinde yücelmiş olmasın. Dünyada böyle bir ikinci ülke yok Zelenski. Amerika'nın kurucu babalarının fevkalade fevkiinde bir takım bu, farkında mısın? Sputnik imal eden bir demirci dükkanı, öyle mi? Ne kadar bereketli bir dükkandıysa bu sadece uzay sanayini kaynaklamıyor. Bankacılıktan edebiyata kadar her alana yetişiyor. Gel üçüncü milenyumun sorumluluğunu üstlenen Amerika'dan bahsedelim. Moskova'ya geldiğim yıl annem beni Rus Bilimler Akademisi binasında batılılaştırmacıların, dipnot Zabatniki, düzenlediği bir yuvarlak masa konferansına götürmüştü. Adını şimdi hatırlamıyorum, bir sosyal bilimci, Rus, Amerikan ve Rus toplumlarının farklı kesimlerinin entelektüel, kültürel niteliklerini kıyasladığı araştırmasının sonuçlarını sundu. Aralarında Amerikalıların da olduğu her milletten dinleyiciler söz aldılar. Kendi gözlemlerini anlattılar, sorular soruldu, tartışıldı filan. Sonuç neydi biliyor musun? Amerikan orta sınıfı Rus orta sınıfından hem sayıca daha üstün hem daha iyi eğitimliydi. Buraya kadar tamam ama ABD'nin entelektüel denilen katmanlarına gelince iş değişiyordu. Amerikan entelektüelleri hayli yetenekli insanlar ama onlar uzman ya da aparatçik mi desem Alexi, kurulu düzeninin öz uzman aydınları. Rus intelijenti ile kıyaslandığında bilgi birikimleri de sığ değil ama ilgilendikleri alanlarla sınırlı, dolayısıyla görüş açıları dar. Oysa Rus intelijenti genel kültürleri, ilgi alanları, yerküreyi kapsayan dünya görüşleri itibariyle onlardan fersah fersah ilerdi. Sen zannediyor musun ki Pushkin şöyle dursun, Shakespeare'den pasajlar okuyabilen, Faust'tan dizeler söyleyebilen, daha ilk notalarında bu falan operanın filanca aryasıdır diyebilen bir teorik matematikçi, bizlerin dünyasında kolay rastlanır bir yaratıktır? Çubayis'ten Gaydar'a kadar hepsi doktoralı bu insanların ne olmuş mu diyorsun? Ne olmuş diyorsan yanılıyorsun dostum. Emek zayi olmaz Zelenski. Bu birikim Rusya için eninde sonunda bir çıkış yolu bulacaktır. So, hadi kadehimizi emeğin şerefine kaldıralım. Emeğin ve bilim kasabalarının, inançlı genç alimlerinin ve gelecek yıl ateş topuna dönüşecek olan Mir'in. Nazdarovya dedi ama gözleri bu arada girdiğimiz barın önünden akıp giden kalabalıkta. Şu insanlara bak Gülo'ya, her şeyi anlayan ama onarmak için parmaklarını kıpırdatmayan şu insanlara bak. Burada böyle tasasız ve gafil dolaşan, ülkelerine ilişkin kaygıları pragmatik kaygılar olmaktan ileri gitmeyen Ruslara bak. Halkımızın gözündeki Rusya bürokratik bağlarla bağlı oldukları herhangi bir devletten ibaret. Yüzüne yerleşen ifadeyi tanıyorum. Yekaterinburg'dayız. Kolçedan dönüşü insanların toplu nikahı için İset Irmağı kıyısındaki beton rıhtımları doldurmuş olduklarını görmüşüz. Kafkasyalıların yaktıkları mangallardan yayılan şaşlık ki bizim şiş kebabın daha iri et parçalarından yapılmıştır. Dumanlarının arasında Pushkin'den şiirler okuyanların sesleri seyyar sebzecilerin seslerine karışıyor. Alexi rıhtımda beyzbol şapkalarıyla dans eden gençleri işaret etmişti. Popüler kültürün karşısına ne koyacağız Lubima'ya? İstenmeyen kültür mü? Evet, sıra Amerikan aydınlarında. Bırakalım da Rusya'yı onlar düşünsün, biz biraz nefes alalım. Amerikan cennetinin keyfini sürelim, olmaz mı? Urallarda karakul olur, kiçka olur, Yemeni olur ama beyzbol şapkası. Eski Arbat şöyle dursun, Rus kültürü Rusya'nın 3. başkentinde bile devletle kurumsal bir bağlantıya indirgenmiş olabilir mi? Muhtaç olduğumuz kudreti Dostoyevski'de, Stravinsky'de, Shostakovich'de, Chagall'de, Apollinaire'de buluruz diyen Solzhenitsyn, sakın iddia edildiği gibi olmayan bir dünyaya var gücüyle tutunmaya çalışıyor olmasın. Alexi, kendini kandırmamalısın Konstantinopollu Sultanım. Bu gördüğün Rusların geleneksel pasiv nosludur, bizi bir yere getirmeyecek olan pasiv nos diye sürdürüyor. Kelimeyi biliyorum, atalet anlamında kullanıyorlar. Solzhenitsyn gibi Rus sever Ruslar bile halkın Amerikan kültürünü, yaşam biçimini taklit ediyor olmasının altında pasif nostun yattığını düşünüyor. Pasif nostun Yalova'daki Hacı Mehmet bataklığına apartmanlar dikilmesine ve dolayısıyla binlerin ölümüne seyirci kalan ruh halinden farklı olmayabileceğini düşünüyorum. Etnokültürel bağların gönül telini titrettiği tek bir altın gence rastlamamış olduğum doğru. Peki ya altın Türkiye? Aytunca ne demeli? Depremi izlemiş, yüreği sızlamış mıdır? Kendisiyle yüzleşecek, nedamet getirecek, iç zenginliği geliştirmiş midir? Yoksa kötü yapılaşmayı modernleşme sürecinde müessif bir iş kazası olarak görür, yoluna devam mı eder? Modernleşme keskin bir çelik gibi çakılırken muazzam bir baskı yaratır. Bu baskı bazen çividen mikro ölçekte çelik parçacıklarının kopmalarına neden olur. Ancak sıradaki ikinci adam boşalan yeri doldurur ve çivi yoluna devam eder. Öyle ya. Karşımda oturmuş vodkasını yudumlayan adam Alexi, vodkasını yudumlardı. Rusya'da adet olduğu üzere kadehini bir defada boşalttığını hiç görmedim. Acı çekiyordu. Birden fark ettim ki aslında adanmış bir Rus sever olduğun üzerinde hiç durmamışım. Tereza'dan dolayı mı? Sevgili Türk çocuk, sen bizim Rusluğumuzu bizden daha fazla ciddiye alıyorsun diyen annesinden dolayı mı? Amerika'ya göçmüşlüğünden mi? Bir Rus, bir vatandaş, bir bilim adamı, bir Sovyettim ama hiç Rus olmamıştım dediği için mi? Oysa yıllardır bu adamı Sovyet sonrası değişimleri izler, değişimleri yaşarken gözlemlemişliğim var. Gazete haberlerini kendi ailesinin fertleri manşetlere çıkmışlarcasına kişiselleştirmesini seyretmişliğim var. Ulusal olayların yüreğinde birebir karşılık bulduğuna şahidim. Annemin babamla evlendiği günden itibaren yatakta 3 kişi yattıklarından yakındığını hatırlıyorum. Karı koca ve ikisinin arasında uzanmış uyuyan zamanın başbakanı. Asli kurbağanın, Çubayis'in, Çernomirdin'in ya da kimlerdiyse artık Alexi ile Tereza'nın yataklarına girdiğini görebilmeliydim. Putçlar, dipnot, darbeler, sarhoş Yeltsin, hileli seçimler, Amerikan manipülasyonları, ruble banka çöküşleri, büyük gasp, oligarklar, Roma, Sasha, Misha kapitalizmi, Çubayis, Harvardlı danışmanlar, Rusya'nın hızla azalan nüfusu, hafta başı skandallar, infazlar, bombalamalar, siyasi yozlaşma, anlamsızlaşma ve kalbi kırık, dargın bir Rus sever. Amerikan ve şimdi de Rus edebiyatında uzman bir bilim adamı. Bu son söylediğimi de eski öğretmeninden biliyorum. Tereza'nın beni sara nöbetleri geçiren hastalıklı bir adamdır dediği Dostoyevski'yi gereğinden fazla önemsediğim için aşağıladığını duyan Galina Alekseyevna, Alexi yangına gitmediği zamanlarda Dostoyevski okur demişti. Birkaç defa okumadığı tek bir metni kalmadı. Dünya görüşünü, hayatını, insana bakışını. Hristiyanlık, tarih, lanetli sorular hakkındaki düşüncelerini satır satır irdeler. Bazen Prens Zelenski'yi hayata bağlayanın bu araştırma olduğunu düşünüyorum Bayan Gürelli. Dostoyevski'yi Amerikan yazarları Thoreau ve Emerson'la karşılaştırıyor. Dipnot, Henry D. Thoreau, 1817-1862, Ralph Waldo Emerson, 1803-1882. Bildiğim kadarıyla onların yaşadıkları yerleri görmek için Massachusetts'e bile gitmiş. Barın zayıf ışığı altında ince hüzünlü yüzünü seyrederken Alexi Kristofovich Zelenski'nin Rusya'nın en iyi hasatının, en iyi etkini olduğunu düşünüyorum. Çok çok iyi okumuş, bilgili, derin, zeki, sezgili, esprili ve kronik depresif. Kısacası sahici bir Rus entelektüeli. Günümüz Moskova'sında 10.000'de bir rastlanabilecek birisi ama var. Burada bu ekşi bira kokulu Arbat sokağında bile var. İktidar ve servet arzusunun 5000 yıllık geçmişine tarih derler derken, sözlerinin zekice kurgulanmış laf ebeliği olmadığını hissetmeli. Tarihin bir parçası olmak isterdim ama nasıl olacağımı bilmiyorum itirafıyla birleştirebilmeliydim. Tarihi olacak ama beni de utandırmayacak ne yapabilirim bilmiyorum sultanım sözleri. Belki de bir yardım çağrısıydı, bilemedim. Rus siyasetiyle ve gelişmeleriyle gün be gün bile değil, saat be saat aklıyla, kalbiyle ve tutkuyla hemhal olduğunu, 90'lı yılların umutlarının, hayallerinin arasından sızan, ölüm ve yaşam arasındaki o incecik dengenin bulunmamasının onda yaptığı tahribatı görmüyor da değildim. Ama belli ki Ser'de Türklük varmış, bu da geçer yahu muhabbeti. Bizde belki ama Rusya'da geçmiyor. Tarihin içindeki yerini arayan birisini birkaç saat eğleyebilir, duyumlarından kısa bir süre için uzaklaştırabilirsiniz belki. Muhayyilesine hitap edebilirsiniz. Uçuramayabilir ama gönlündekileri duyumlarının önüne geçirebilir, avutabilirsiniz belki. Olanın bir illüzyondan ibaret olduğunu, asıl olanın olabilirlikler olduğuna ikna edebilirseniz, yüreklendirebilirsiniz belki. Güzelim yüzünü seyrederken aklımdan geçen, Tanrım nasıl da kırdı döktü bu Avrupa aydınlanması, gönlü bir kenara atıp duyumları putlaştırır, deneyselciliği şiar edinip, dipnot amprisizm, her koyunun altında bir buzağı aramaya soyunurlarken nasıl da insafsızca yok ettiler insanoğlunun erişemediğine bağladığı umutlarını. Alexi bu arada bir şeyler söylüyor, duymuyorum. Aklım Doktor Kornfeld'in kafatasının kırılırken çıkardığı sesin, 16 yaşındaki o Çeçen kızının kafası kırılırken çıkan sese benzemiş olabileceğiyle meşgul. Mamafi Rasputin'inkini baltayla bile parçalayamamışlar. Çünkü onun kafa kemikleri normalden 5-6 kez daha kalınmış. Öyleyse her kırılan kafa aynı sesi çıkaracak diye bir şey olmamalı. Merak ediyorum, o sesler Solzhenitsyn'in kulaklarında çınlıyorlar mıdır hala? Vladivostok'ta Magadan ve Habarovsk tarihiyle gelmişti. En zalim kulakların merkezi. Trenden inmiş, eğilmiş, elini toprağa değdirmiş, altında yatan ölü canlara dokunmuş. Yüz binlerce hatta milyonlarca mahkumun yattığı Kolima toprağına saygıyla eğiliyorum. Kendimi biz Erzurum'daki ilkokulun bahçesinde oynarken, gün aşırı ya bir kuru kafa ya da topraktan baş vermiş başka bir kemik bulurduk derken duyuyorum. Alexander Isayevich, Magadan'da elini toprağa değdirip altında yatan iskeletleri okşarken kemiklerin hazla kıkırdayıp minnettar olduklarını düşünmüyordu. Nemli toprak ananın kalp atışlarını duymadığından da eminim. Ne şimdi ne de tarih öncesinde Rus ormanları gökyüzüne ulaşırlardı. Rus'u batıdan ve Bizans'tan koruyan canlı bir Çin Seddi hiç olmadılar. Doğanın damarlarında yeşil kan dolaşan habis ve bodur bir podlenk olabildiğini bilmeyenimiz var mı? Alexi, Rakovyi Korpus'a bir ziyaret, dipnot kanser koğuşu, tabiatın tarif edilemeyecek derecede iğrenç, dava verici, mide bulandırıcı, vıcık vıcık, iğrenç bir alçak olabildiğini göstermez mi? İğrençliğinin elektrik akımı gibi gelip bedene yerleştiğini, ondan kurtuluşun olmadığını bilmiyor muyuz? Evrenin sırlarını keşfetmek üzere tacını tahtını terk edip yollara düşen Raja'ya, Hintli kahinin söylediklerini hatırlar mısın? Sir demişti. Sayfa 177. Bu kötü kokulu kemik, deri, kas, ilik, et, meni, kan, sümük, gözyaşı, dışkı, sidik, safra ve balgamdan oluşan tutku, öfke, tamah, vehim, korku, kıskançlık, yeis, açlık, bunaklık, hastalık, ölüm ve acı çeken bu biçare beden haz alsa ne, almasa ne? Baksanıza şu tatarcıklar, sinekler, çimenler, ağaçlar gibi çürüyor dünya. Okyanuslar kurur, kutup yıldızı kayar, uçurumlar açılırken haz alsa ne, almasa ne? Söyle bana Alexi, dünyayı dev bir makine olarak görüp hedonizmi, dipnot, hazcılık, ahlakın yerine ikame etmenin hikmeti nerede? Staroveri'nin binbir özenle Tanrı'nın yüzü, Tanrı'nın gözüdür diye ikonasına resmettiği güneşini elinden almanın, ceset gibi soğuk bir makinenin parçasına dönüştürmeye zorlamanın hikmeti nerede? Bu kadar mı zordu? Dostoyevski'nin dünyayı kurtarsa kurtarsa güzellik kurtarır demesini anlamak. Protvino'yu terk etmeyen genç insanlar iflah olmaz romantikler olsalar ne, realist olup duyumlarının peşine takılsalar, kaybetmeye mahkum, proyi grafşiye oldukları deneme sınama ile ispat edilse hikmeti nerede? Bana keşişlerin gözlerini ikonaya diker, tüm beden ve ruhlarıyla dua etmeyi sürdürürlerse, bedenlerini aşmış ışık saçan o şekillerden birisine dönüşebileceklerine, buz çölünde parlayan bir vaha olacaklarına inandıklarını söylemiştin. Tüm beden ve ruhlarıyla direnen o genç bilim adamları keşişlerin geleneğini sürdürüyor olamazlar mı? Belki de reformcu çarların ordularından kaçan keşişlerin sığındıkları derin Rusya'dır Provitno. Olamaz mı? Çok mu uçuk düşünüyorum? Bilim kasabalarının atom çağının müstakbel kalıntıları olmaktan başka anlamları da olamaz mı? Ben sustum. O kadehini bıraktı, baktı, baktı. Pravda tarihin içindedir. Dışında, uzağında değil diyorsun. Öyle mi diyorum? İnsanlık bahçesinde her kültür kendi fıtratı uyarınca büyür, kendi fıtratı uyarınca çiçek açar diyorsun. Dağ, bak bunu diyorum, evet. Bir çiçekle bahar olmaz diyorum. Lale ile kasım patını eş zamanlı serpilmeye zorlamak da abesle iştigaldir diyorum. Zorlarsan hem laleden hem de kasım patından olursun diyorum. Öyleyse görelim ve öğrenelim ve sessiz kalalım. Bulgakov'u tekrarlıyordu. Yani dedim, gün doğmadan neler doğar arkadaşım. Ama bahçeyi sulamaya, gübrelemeye hiçbir itirazım yok. Tersine fıtratları doğrultusunda serpilmelerine yardımcı olmak gerekir ki çiçeklerin bahçe bahçeye benzesin diyorum. Baktı, baktı. İflah olmaz bir romantiksin Konstantinopollu. Hayatın hesabını doğru tutmak. Romantiğin benim sözlüğümdeki karşılığı temelsiz, hayalperest kurgulara yatkın, uygulaması olanaksız, hatta Don Kişot tadında uçukluklara teşne birisi. Öyle olsun dedim, ben romantik olayım, tek çiçekli bahar peşinde koşanlar realist olsunlar. Öyle olsun Alexi. Meğer romantik derken aşağılamak gibi bir niyeti yok. Tepkilerimi 18. yüzyılın sonlarında Avrupa'da baş veren sanat ve düşünce akımına yakıştırmaktadır. Meğer Avrupa aydınlanmasının resmi akılcılığını, mekanik, yapay, katı kazık buldukları için reddeden, insanoğlunun sınırsız hayal gücü ve azminin aklın kurguladığı düzenin şablonlarını alt üst edebileceğine inanan romantik Ruslar var. Alexi'nin bana yönelttiği romantiksin saptamasını kışkırtan da, Protvino'nun pekala da atom çağının müstakbel kalıntısı olmaktan başka bir anlamı olabileceğini söylemiş olmam. Gün doğmadan neler doğar, tevekkülün ötesinde bir duruş. İnsanoğlunun hesaba gelmeyen bir yaratık olduğunu ve dolayısıyla tarihin doğrusal ilerleme şeklinde algılanmasını tuhaf bulduğumu söylüyor ki, bu da Fyodor Trutchev'in o pek ünlü tespiti. Rusya anlaşılamaz, hesaba kitaba da gelmez. Kendisine has bir kimliği vardır. Rusya sadece iman edilir ile neredeyse birebir örtüşüyor. Romantik hareket ya da romantik diriliş dedikleri anti-aydınlanmacı akımın ilk ve reddedilemeyecek biçimde şekillendiği ülkenin Almanya olması da bir garip. Ama öyle. 1790'ların başında Almanya'da kadim Germen inanç ve efsanelerine duyulan ilginin elle tutulur biçimde arttığı gözleniyor. Avrupa halklarını oluşturan asli neseplerden Germenler, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Avusturya, İsviçre, Kuzey İtalya, İzlanda, hatta Kuzey ve Orta Fransa ile aşağı İskoçya ve İngiltere'ye oluşturan halkların ataları. Almanya'ya adını veren Allemanni Germen kavimlerinden birisi. Elbe ile Tuna Nehri arasında bir yerlerde yaşarlarmış. 5. yüzyıl Avrupası kavimlerinin büyük çoğunluğu gibi Alemanni de pagan, Asatru dedikleri Kuzey Avrupa kökenli çok tanrılı dine inanıyorlar. Asatru eski İskandinav dilinde tanrılara sadakat anlamına gelen bir sözcük. İnananlarına göre yer gök tanrı ve tanrıçalarla dolu. Gök gürültüsü şimşek ve yıldırım tanrısı Thor, yeryüzüne yağmur armağan eder. Ekinleri büyütürken, babası Odin tanrılar divan başkanı olarak gözlerinden birisini çıkartmış, mitolojik dünya ağacına asmış ki, evrenin gizli sırlarını öğrenip hikmet sahibi olabilsin. İnsanoğlunun nizamı alemi sökmek çabası yüreğimi acıtıyor. Her neyse. Tek gözlü Odin'in Frigg isimli zevcesi Odin'in tahtına oturmasına izin verilen tek tanrıçaymış. Frigg de oturduğu yerden tüm dünyaları görürmüş. Sonra barış ve bereket tanrısı Frey, aşk ve güzellik tanrıçası Freya var. Freya boynunda biri Singnamen dedikleri kutsal bir kolye ile gökyüzünde arabayla geziyor. Arabasını çeken de bir at değil, Bayun isimli kedi. Kedi bayun Galina Alekseyevna'nın, Nade'nin kızı, küçük torunu Katya'ya, Alexi'nin ateşe yürüdüğü, Solçi ve Godzuk'ta anlattığı masaldaki efsanevi yaratık. Masmavi tüyleri olan sihirli arhangel kedisi. Alexi'nin bilge Rus kedisi. Başta Pushkin Rus edebiyatçılarının önde gelen simgelerinden bayun. Slav şamanları kedilerin uğur getirdiklerine inanır, tanrılarla aynı hamurdan olduklarını savunurlarmış. Diyeceğim, Hanya Lozko'nun 1988'de yasaklandığını söylediği Hristiyanlık öncesi Rus-Ukrayna'nın asli dini Pravo. İskandinav paganizmine çok yakın. Germen Asatru'nun şimşek ve savaş tanrısı Thor, Slav Pravo'nun şimşek ve zafer tanrısı Perun'a denk düşerken aşk ve güzellik tanrıçası Freya günümüz Ukrayna masallarının asıl kızı oluyor. Staroveri'ye ateşe atan Hristiyanlık Slav paganizmiyle yoğrulmuş. Dvoye veriye çift iman dedikleri de bu. Hristiyanlık Allemanniye de silah zoruyla dayatılmış. 5. yüzyıldan itibaren Hristiyanlığı devlet dini olarak kabul eden Romalılarla asırlar süren savaşlar yapmak zorunda kalmışlar. 9. yüzyıla gelindiğinde büyük ölçüde teslim olmuş durumdadırlar. Ama asli dinleri Asatru'da ölmüş değil. Kilise tüm hışmıyla ese dursun, daha orta çağda Özgür Ruh Kardeşliği isimli bir kült kurmayı başarıyorlar. Kültün müritleri Adamitler, tapındıkları doğadan uzaklaşmamak için kentlerin uzağında, mağaralarda, ormanlarda yaşar, yarı çıplak ayinler tertiplerlermiş. Hanya Losko'nun Hristiyanlardan farklı olarak kendilerinin görünen ve görünmeyen kainatın kutsal bir yer olduğuna inandıklarına söylediği durum. Kutsal ruhun varlığını sadece insanda değil tabiatta da algılarız. Rus-Ukrayna'nın asli dini tanrıların barışı ve ilahi yasa anlamına gelen pravodur demişti. Pravo insan olsun, hayvan, bitki ya da taş olsun, ruh taşıyan her şeye saygı göstermemizi emreder. Her hareketimizin, düşüncemizin, ağzımızdan çıkan her kelimenin kainatta bir farklılık yarattığının idrakında olmamızı ister. İnsan bilincinin çevresindeki fiziki ve biyolojik sistemler üzerindeki etkisi bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Siz psikokinesis olarak bilebilirsiniz. Bizim kendi kitabımız var, Veles. Kendi yerel tanrılarımız, kendi yerel geleneklerimiz, dualarımız var. Ama büyük baskı altındayız. Çünkü Hristiyanlaştırma bu ülkede devlet politikası. Ortodokslar ecdadımızı pravoyu kullanarak kandırmış, Hristiyanlaştırmışlardı. Bugün de hükümet, Rus Ortodoks Kilisesi ve medya bize karşı birlik olmuş durumdalar. Söylemediğim, Peder Gleb Yakuni'nin göründüğü kadar tutarsız olmayabilir mi? Kiev'de Prens Vladimir'in Perun'u Volkov Irmağı'nda boğduğu yıllarda ordu destekli Romalı misyonerlerin başlıca hedefleri Alman ormanlarıymış. Başta ulu ağaçlar, Asatru paganizmiyle özdeşleştirdikleri tüm sembolleri yakmış, yıkmış, tapınaklarını yerle bir etmişler. Anlatılan hikayeler de bir yanıyla da ibadetlerini gece ormanın derinliklerinde büyük bir gizlilik içinde yerine getiren Staroveri'nin başına gelenleri çağrıştırıyor. Alexia 1916 doğumlu Paramon amcanın dua gündüz edilir, gece edilmez sandığını hatırlatıyorum. Bütün bunlara rağmen ne Staroveri, ne Pravo, ne de Asatru'nun yok edilebilmiş olması umut veriyor. Hatta 1796 gibi erken bir tarihte Hufeland isimli bir Alman, dipnot Christoph Wilhelm, uzun yaşamın sırlarını açıklayan bir kitap yazmış. Temiz hava, güneş banyosu ve temizliğin insan ömrünü uzattığını savunuyor. Ölçülü beslenme, seyahat, meditasyon, uyku ve çalışma saatlerine dikkat edilmesi gerekliliği gibi zamanının çok çok ötesinde olmasından başka İsevi yaşam biçimine de hiç de uygun olmayan öneriler bunlar. Ardından gelen Goethe, dipnot 1749-1832, insanla doğa arasındaki sınırı tamamen kaldırmasıyla ünlü. Tanrı'ya tapınmanın en güzel yolu insanın doğa ile kurduğu yürekten ilişkidir. Goethe'ye tabiat dindarlığının şairi derlermiş. 1832 yılında kaleme aldığı bir makalesi günümüz çevrecilerinin kaygılarının habercisi. İnsanoğlu hatalı bir yönelişle tabiata müdahale etti diyor. Ormanları yok ederken atmosferin yapısını ve iklimleri değiştirdi. Doğanın ekonomisinin bir unsuru olan bir takım bitki ve hayvanların soyları tükendi. Hava ve nehirler kirlendi. Günümüz insanının gözünden kaçan bu gibi müdahaleler çok ciddi sonuçlar doğurmakta olup sadece bitkilere ve hayvanlara zarar vermekle kalmayacak, insanoğlunun dayanıklılığını ve direnme gücünü de azaltacaktır. Ekoloji kelimesini ilk kez kullanan da bir Alman. Jena Üniversitesi Profesörü Ernst Haeckel, daha 1866 yılında biyosferin dengesinin bozulduğuna dikkat çekiyor. Sonra Protestan papazlığından ayrılma Eduard Balzer isimli bir başka düşünür, Doğal Yaşam, dipnot Natürliche Lebensweise isimli bir 4 cildik bir eser kaleme alıyor. Otobur beslenme biçiminin öncülüğünü yapıyor. Balzer, ünlü Alman ressamı Diefenbach'ı öylesine etkiliyor ki, dipnot Karl Wilhelm, adam Akdeniz'deki Capri Adası'na göçüyor, yaşam biçimlerini ıslah etmeye niyetlenenler için bir komün kuruyor. Dipnot Tiroleyan. Bütün bunlar yaşanırken, sanayileşen tüm ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da hızlı bir şehirleşme görünüyor. 1870'te Almanların 1/3'ü şehirlerdeyken 1900'de bu sayı 2 misline katlanıyor. 20. yüzyılın başına kentlerde tutunmaya çalışan Alman orta sınıfının yüzeysel, kaba, kendini beğenmiş, tamahkar, para canlısı, çalışkan, teknokratik bir yapıya büründükleri anlatılıyor ki bu gelişmeye katlanamayanlar var. Sanayileşmenin bunalttığı bu insanlar Germen atalarına öykünerek doğaya ve bu arada doğal beslenme, alternatif tıp gibi arayışlara yöneliyorlar. So, Doktor Oksana Dimitrievna sandığım kadar uçuk biri değil Alexi. Now she isn't, Güloya. Doğaya dönüş hareketi 20. yüzyılın başlarında yürüyüş, dağcılık gibi doğa sporlarını teşvik etmiş. Özgür dağlar, özgür dünya, özgür insanlar sloganıyla kurulan Wandervogel ki özgür kuş cemiyeti anlamına geliyor. İlk kez Berlin'in bir semtinde faaliyete geçmiş. 14-18 yaşları arasındaki lise öğrencilerini doğada uzun yürüyüşlere çıkartmaya başlamışlar. Kırsalda yürüyüşler kısa sürede müthiş popüler olmuş, üye sayısı 50 bini bulmuş. Wandervogel çocukları paralarını birleştirip sade yaşamlarını çadırlarda sürdürür olmuşlar. Kısa pantolonlar, kuş tüyleriyle süsledikleri şapkalar giyer, mandolinler, gitarlar eşliğinde anonim türküler söylerlermiş. Zamanla çadırların yerini prefabrik yapılar almış. Daha sonra bulabildikleri metruk binaları işgal etmeye, oralara yerleşmeye başlamışlar. Vejetaryenlik, alternatif tıp, sigara, alkol gibi zararlı maddelerden uzak durma, kadın erkek eşitliği, cinselliğin özgürce ifadesi gibi ilkeleri olan Wandervogel komünleri zaman içinde aralarında toprak ve din reformu da olan değişimler de talep etmeye başlamışlar. Wandervogelcilerin sayıları artmış, hareket Almanya dışına da taşmış. 1920'li yıllarda İsviçre'nin İtalyan sınırında yer alan küçük balıkçı köyü Ascona, Avrupa'nın ruhani asilerinin toplandığı merkez haline gelmiş. Alexi, Yesenin'in karısı efsanevi Amerikan dansçısı Isadora Duncan'la birlikte Ascona'nın müdavimlerinden olduğunu söylüyor. Ascona'da konaklayanlar arasında Freud'un başlıca rakibi Carl Jung, D.H. Lawrence, Franz Kafka gibi isimler var. Endüstrileşmenin olumsuz unsurlarını aşırı tüketime, burjuva yaşam biçimine karşı çıkanlar için kurtarılmış bölge hüviyetinde Ascona. Bolşevik devriminin belki de en sevilen şairi olan Sergei Yesenin'in, dipnot 1895-1925, Rus Ortodoks Kilisesi'nin tanrısından nefret eden batıniye geleneğinde bir şair olduğunu, müthiş bir tutkuyla seslendirdiği şiirlerinin salonlara sığmayan dinleyicilerini kendilerinden geçirdiğini hatırladığımda, Alexi'nin yaşanan entelektüel trajedinin boyutlarını anlatmaya çalıştığını idrak etmeye başlıyorum. Yesen'in yeni dönemi öven, dipnot Radunitsa, 1916 hatta yeni Nasıra'nın kurulduğunu müjdeleyen adam. Nasıra malum Hristiyan ilahiyatında Meryem'e Tanrı'nın oğlunu doğuracağının müjdelendiği şehir. Tanrı'nın eşi İsa'yı bu şehirde büyütmüşmüş. Yesen'in Lenin'e, İsa'yla Rus halkına da Lenin'le özdeşleştirecek kadar inanmış olan bir adam. Ve her biri dudaklarında zoraki gülücükler, gözlerimin içine bakarlarken, ne diyeceğimi bilemeyen ben kederle duraladım. Kulaklarım çınlar, merdivenler ayaklarımın altında titrerlerken bu soruyu sordular. Ne tür bir adamdır? Bu Lenin. Lenin sizsiniz diye yanıtladım usulca. Ne ki Ascona romantizmi şairin peşini bırakmayacaktır. Komünist partiye üye olmak üzere başvurduğunda aşırı bireysel ve disiplinsiz olduğu gerekçesiyle reddediliyor. 30 yaşına geldiğinde devrimin karanlık güçlerin eline geçtiğini görmüştür. Önce kendi kanını kullandığı bir mektup yazıyor. Do svidanya, druk moyda do svidanya, mili moyti menya ve grubi, predaznajnoe rastavanne, obeşaat vistreço vipredi. Dipnot mealen, elveda arkadaşım elveda, kalbim senin de aziz dostum, bu kaçınılmaz ayrılık vaadidir ilerideki kavuşmamızın. Elveda arkadaşım, vedasız, sözsüz, hüzünsüz ve üzüntüsüz, bu hayatta ölüyor olmak yeni bir şey değil, ama yaşamak, bak işte o da yeni icat edilmiş değil. Sonra da kaldığı otel odasının güzel köşesindeki su borusuna asıyor kendisini. Alexi 20. yüzyılda iki dünya savaşı ile sonuçlanacak olan siyasi baskıyı daha 1890'lı yıllarda hisseden Almanlardan bahsediyor. 1895'ten itibaren on binlerce Alman ailesi gittikçe kurala, kaideye gömüldüğünü, kışla havasına büründüğünü hissettikleri ülkelerini terk edip Amerika'ya göçmüşler. ABD'nin yepyeni bir oluşum olması nedeniyle daha iyi bir toplum rüyalarını orada gerçekleştirebilecekleri umuduyla yeni dünyaya yelken açarlarken doğa insanı, dipnot Naturmensch ideolojilerini de beraberlerinde götürmüşler. They were the original hippies, Lobiyama. Dipnot ilk hippiler onlardı sevgilim. Meğer hippie kelimesinin aslı Ebonix dedikleri Harlem argosu, 30'lu yıllarda bölgede yaşayan uzun sakallı, çıplak ayaklı, beyaz negroları tanımlamakta kullanılırmış. Malcolm X otobiyografisinde bizim hippiler dediğimiz bu beyaz adamların davranışları negrolardan daha negroydu diye yazmış. Irk farkı diye bir şeyin varlığından bahsedenlerle dövüşürlerdi. Meğer 1960'lı yılların Amerika'sında yerleşik davranış biçimlerini reddeden, doğaya yakın yaşamaktan, cinselliğin özgürce ifade edilmesinden yana olan hippilerin asılları, daha 1930'larda ABD'nin Kaliforniya ve Florida gibi sıcak eyaletlerinde, nerede sabah orada akşam yaşayan, meyve, kuru yemiş gibi ormanlarda bulduklarıyla beslenen birinci kuşak Alman göçmenlerinin çocuklarıymış. ABD doğumlu ikinci kuşak, Ancona geleneğinde yaşar, kendilerine doğa çocukları der, insanları bildik yaşam biçimlerini ıslah etmeye, 20. yüzyıl medeniyetinin dışında yaşamaya davet ederlermiş. Modern ilkeller, doğa insanları, özgür kuşlar, bohemler, reformcular, gezginler, hatta serseriler. Onlara takılan bu isimlerin hepsi bildik yaşamın tamamen dışında bir yaşam biçiminin ifade eden sözcükler. O zaman sordum. Galina Alekseyevna bana yangın mühendisliği yapmadığın zamanlar Thoreau ve Emerson'la uğraştığını, hatta onları Dostoyevski ile karşılaştıran bir kitap üzerinde çalıştığını söylemişti. Araştırmanın bu anlattıklarınla bağlantısı var mı Alexei?